Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 8. ayrım. Sayfa no 83. 2. yuvam. Kerra ile evlilik. Dünyada herkes sevgilisine can verir. Fakat birinin sevgilisi kan tulumundan ibarettir. Öbürününki güneştir, ışıktır. Konya eşrafından birçok kişi aracılıkta bulunup yeniden evlenmem için gayret sarf etti. Saadettin Konevi ziyaretime geldi. Kocası vefat etmiş bir kadın varmış. Ona hem sahip çıkmam hem de bana bir hayat arkadaşı gereği beni onunla evlenmeye ikna etti. Ailesi aslen Bizans Rumlarından olan Kerra Hatun, Haçlı seferlerinin zulmünden Konya'ya kaçan ve Konya'da Müslümanlığı seçmiş olan bir babanın kızıdır. İlk eşi Şah Muhammed vefat edince oğlu Yakup ve kızı Kimya ile dul kalır. Evlenme teklifinden önce kendisiyle konuşmak istemiştim. Saadettin Konevi'nin evinde buluştuk. Yanında iki yetimiyle geldi. Bir an birbirimize bakıyoruz. Güzel ve masum gözleri gözlerime açılmış. Göz kırpmıyor. Sanki bakışları özür dilemekle dolu. Her ikimiz de sessiz duruyoruz. Birbirimizin bakışlarını okuyoruz. Sessizliği bozan ben oluyorum. Evlilikler bazen talak ile bazen ecel ile bitebiliyor. Biliyorum ki ölen eşim Gül Hatun'um gibi bana sadık olursun. Ancak benim hayatım yorucudur. Evin dışında halkın dertleriyle meşguliyetim vardır. Günümü meseleleri çözmekle geçirir, sizleri ihmal edebilirim. Bunu şimdiden bilmeni isterim. Efendim, sizi öncelerden tanıyor ve müşkül halinizi biliyorum. Sizin gibi herkese hürmet gösterilen bir alimin eşi olmak bana şeref verir. Çocuklara olan sevginiz benim çocuklarıma da çok iyi bir baba olacağınızın işaretidir. Bu hususta şüphem yoktur. Mazimi bir kalemde silmiştim. Sizin hayat arkadaşınız olma teklifi içimde tarifsiz bir ferahlık oluşturdu. Çocuklar Allah'ın emaneti olan cennet çiçekleridir. Senin benim çocuklar değil, hepsi çocuğumdur. Çocukların koşuştuğu bir avludur kalbim. Ağlayan, ağlamayan bütün çocukların. Yanındaki ve içindeki çocukları güldüreceğime emin ol. İnce bir tebessüm yayıldı ay yüzünde. Ben gülzarda yetişen bir gül değilim. Kışın soğuğunu, yazın şiddetini yemiş bir gülüm. Beni sevdiğiniz için teşekkür ediyorum Mevlana'm. Kerra Hatun güzellik ve olgunlukta örnek bir kadındı. Kızım Melike Hatun, en küçük oğlum Emir Alim Çelebi bu evlilikten dünyaya gelmişlerdir. Sohbet meclislerime katılır, arka mahfilden benim gibi dini sohbetlerimi dinlerdi. Diğer kadınlar gibi çarşı, pazar, alışveriş işlerini sevmezdi. Neredeyse bana bir gölge gibiydi, yanımdan ayrı kalmak istemezdi. Her kadın gibi ara sıra onu da kıskançlık tutuyordu. Kerra ile en çok tartışmamız Şems için olacaktı. Şems'le hayatım başlayınca herkes gibi başlangıçta Kerra da Şems'i anlayamayacaktı ama bana olan sevgisinden dolayı sessiz kalmayı yeğleyecekti. Arada sırada da bu konuda serzenişlerini bana iletecekti. Hatta bir keresinde bir gece yatağa girdim, hemen arkasını döndü. Vaktini sürekli Şems'e harcıyorsun. Senin bir ailen var. Galiba aklından çıktık. İlahi aşk yolundaki gönüldaşımı sen de mi kıskanıyorsun? Şems'ten ayrıl. Dünyanı da ahiretini de batıracaksın. Dünya ile nikah kıymak isteyenden dünya mehir olarak dinini ister. Dinini hiçbir paraya pula minnet etmeden satmayan aşıklardır. Şems'i kendinden uzak tut ve ailene dön. Güzel eşim, bana bu kadar eziyet etme, bu kadar inleme, dertliyim deme, üzüntülüyüm deme, senin yanına gelmeme izin vermiyorlar deme, hayat zordur deme, beni susuz bırakıyorsun deme ve gündüz gece sıkıntı içinde yaşadığından dem vurma. Yalnız kaldığını söyleme. Saatlerce odanın bir köşesinde yapayalnız kaldığını deme. Beni düşünmüyorlar. Bana bakan yok deme. Garip ve zayıf kaldığını deme. Deme. Deme. Beni daha fazla üzme. Beni daha fazla yakma. Yakınma bana. Senin her sistemin yaralı kalbime vurulan kör bir bıçaktır. Her şikayetin kemiklerimi eriten ateştir. Her tenkidin yüzüme inen acımasız bir tokattır. Sende gördüğüm her mahzun sessizlik bana bir kınama yağmurudur. Ben, dostum, yarenim Şems olmadan bu çirkin gurbetin çileli yollarından nasıl geçerdim? Bana kim teselli verdi? Meyus ve muhtaç kalbimi kim sevindirdi? Şems yetişmeseydi imdadıma, akıbetim nasıl olurdu? Şimdi diyeceksin ki, ben de yapabilirim Şems'in verdiklerini. Sen benim kamerimsin, Şems olamazsın. Şemslik bambaşka bir keramet, Kerra Hatun'um. Dostluk başka, zevcelik başka. Sana bile açamadığım, sende bile doyuramayacağım açlıklarım var. İlahi aşkın yollarında ateşlere sen dayanamazsın ki. sırtında beni taşıyasın. Tasavvufu bilmeden nasıl yola düşersin bir tanem? Bana teselli ver, dert yükleme yeter. Yeni eşimin ve oğullarımın bütün şikayetlerine rağmen hala bana sunulan armağanların hiçbirini kabul etmiyor, yalnızca İplikçi Camisi'ndeki imamlık hizmet karşılığı aldığım cüzi maaşla geçiniyorduk. Dergaha bağlı olan tüccarların vermeye çalıştıkları altın paralara sanki ne işe yaradıklarını bilmiyormuş gibi bakıyordum. Bu hal karşısında onlar şöyle soruyorlardı. Fakat sana borcumuzu nasıl öderiz? Bize öyle çok şey veriyorsun ki. Allah'ı sevin yeter. Kerra Hatun benim sağlığım için endişeleniyor ve saraydan gümüş tabaklar içinde gelen lezzetli yiyecekleri reddedip onları yoksullara gönderişime şaşırıyordu. Sadece yoğurt ve soğan yiyerek yaşıyordum. Arada sırada da ateşbazın yaptığı tiritten yediğim de oluyordu. Ateşbaz veli çeşit çeşit çorba pişirip getiriyordu. Ben de çorbaları dervişlere gönderiyordum. Beni doyurmak için ter döken sadece ateşbaz değildi. Kerra Hatun da gayret ediyordu ancak nafile. Kerra Hatun yaptığı lezzetli yemeklerle aklımı çelmeye çalışsa da ben oralı değildim. Sabahtan geceye kadar sohbet, medrese, cami, vaaz koşturman yetmiyormuş gibi dergaha gelen herkesin derdini dinlemekten takatin kesilecek. Lütfen beslemene dikkat et. Peygamber aleyhisselamın gücü gıdalardan gelmiyordu. Yanaklarım çökmüş haldeki görünüşüm kendimi reddediş değil, unutuşumdu. Altın ile gümüşün parmaklarına dokunmasını istememek bir gururdan değil, ona sahip olmanın ne demek olduğunu artık anlamıyor olmamdandı. Niçin herhangi bir şeye sahip olmaya çalışasın ki her şey zaten seninken? Yiyecek ambarının anahtarı sendeyken niçin doldurmaya çalışasın ki kilerini? Sultan bir gün bana saraydan muhteşem bir Arap atı gönderdi. Ata hayranlıkla baktım ve üzerine binmem istenince de çocuk gibi güldüm. Seyise, onu saraya geri götür. Dur diye bağırdı Gül Hatun. Diğerlerinin yanımızdan uzaklaşması için işaret ettim. Mevlana, bu senin yaptığın tamamen kibir. Sen de herkes gibi bir insansın. Daha sözler ağzından dökülürken doğru olmadıklarını biliyordu ama çok kızgındı. Konuşmasına sesi çatallaşarak devam ediyordu. Sen artık bir şeyhsin. Belki bir mevki ve itibarı olan bir zatsın. Bir dilenci değil. Makamına uygun olarak da ata binmelisin. Atı çağırdım ve yanağımı boynuna yaslayıp yumuşak sözler mırıldayarak onunla konuşmaya başladım. At kulaklarını dikmiş bir halde sanki boynuna doğru eğilmiş adam görmemişçesine giriş kapısına doğru bakıyorsa da atların dilinden anlayan biri onun beni dinlediğini anlayabilirdi. Önce bir ayağımı üzengiye doğru kaldırdım ama sonra fikrimi değiştirdim. Kısrağın böğrüne bir şaplak vurup dilini şaklatmak suretiyle hayvanın ileri atılıp kapıdan sokağa çıkmasını sağladım. Seyis ardından koşup dizginlerinden yakaladı ama ona hayvanı bırakmasını söyledim. Olup bitenleri kızgınlık ve hayretle seyreden Kerra Hatun'a döndüm. Ait olduğum şu toprağın üzerinde yürüyeceğim. Başkalarının omuzlarının üzerinde yalnızca cenaze taşınır. Ben dünyada değil, dünya bende dönmeli. Dünyada herkes sevgilisine can verir. Fakat birinin sevgilisi kan tulumundan ibarettir, öbürününki güneştir, ışıktır. Yalnızca camide veya medresedeyken gerçekte olduğum şahıs, yani her şeyden öteye bir Allah aşığı olabiliyordum. Cemaatin karşısına geçtiğimde kendimde değil de daha öteye, cennet bahçesinin taç kapılarına bakan yüzleri gördüğümde dilim çözülüyor ve saatlerce sözler sözleri kovalıyordu. Buydu çağrım. Evim, aşım, emeğim, suyum, insanları ilahi aşka götürecek sohbetlerdi. Cumaları camide vaaz verdiğimde Konya sokakları boşalıyordu. Artık bana Mevlana'mız diyorlardı. Bu ünvandan kurtulmaya çalışsam da artık bana yapışmıştı. Kendi kendime her şeyim var. Bana sadakatle bağlı bir eş, civan oğullarım, kibar, latif kızlarım, Konya halkının saygısı, yeterli yemek ve giyecek. Uzaklara gittim. Çok öğrendim. Bacaklarım, kollarım ve bir sesim var. Niçin hala tatmin olamıyorum? İçimdeki tarifsiz boşluğun sebebi nedir? Niye mutsuzum? Daha ne isteyebilirim? İlahi aşk için yeterince kitap okumadım mı? Memleket memleket, medrese medrese dolaşmadım mı? Yaşım 40'a geldi dayandı. Daha neyin derdindeyim? Camide saatlerce dua ettiğim için de seccadenin üzerine koymaktan alnım kayış gibi olmuştu. Bir akşam medreseye bir haberci geldi. Seyit Burhanettin cennete uçmuştu. Gözyaşlarımı inci inci seccadeye dökerken ikinci kez öldü. O dünyadayken zaten dünyasını öldürmüştü. Ölmeden önce ölenlerdendi diye düşündüm. Müritlerimi çağırıp o gece sabaha kadar hocamın ruhuna dua etmelerini istedim. Seyit Burhanettin'in gideli 3 yıl olmuştu ama yokluğunu gittiği ilk günkü gibi hissediyordum. Sanki sıcaklığına alışılmış ve orada olduğu çoktan unutulmuş bir eşarbın çekilip alınmasıyla birlikte dünyevi işlerin buz gibi ezintisi birden yüzüne çarpmıştı. Karşımda saf saf duran iyi insanların yüzlerine bakarken bana emek veren, yüreğini açan bir dostluğu ne kadar da özlediğimi fark ettim. Gözlerimi kapatıp sağa sola sallanırken yüreğim bir yandan Seyit Burhanettin gibi bir hocayı ihsan ettiği için şükreden, diğer yandan onun yerine koyabileceği birini bana göndermesi için Allah'a yalvardım. Gün doğumunun ilk işareti gökyüzünde belirmişti. Sessizce ayağa kalktım. Müezzin ezana başlarken ıssız sokaklardan geçerek şehri çeviren doğu duvarlarına doğru ilerledim. Bir iki kişinin evlerinden camiye gitmek üzere ayrılırken evlerindeki lambaların yandığını gördüm. Çoğununsa hala uyumakta olduğunu, komşularına namazı evlerinde kıldıklarını söyleyeceklerini biliyordum. Bunlar Allah korkusu taşıyan, iyi yürekli insanlardı ama yine de günde 5 kere Allah'a dua edecek kadar bağlılığa sahip değillerdi. Sonsuza kadar yalnız olmaya mahkum edilmişti. En yakın müritlerim bile basit bir gece ibadetinde onu terk ediyorlardı. Durup yerden biraz toprak alıp göğe savurdum. Abdestimi aldım, kıbleye dönüp ellerimi kulaklarıma kaldırarak "Yüce Allah'ım, bana senin aşkınla tanıştıracak dostumu gönder. Rabbim, beni yalnız koyma." dedim. İşte tam o sırada Seyit Burhanettin'in söylediği son sözleri hatırladım. Yalnız olmayacaksın. Çok büyük bir dost sana ayna olmaya gelecek. Akislerin karşısında hayrete düşeceksin ve aşkını bütün dünya huşuyla karşılayacak. Seni yakacak ateş mutlaka gelecek ve ben seni o ateşin kıvamına hazırladım. Yüce Allah'ım, bu sözler gerçek olsun. Şemsim geldi. Senin sevgin yüzündendir ki göz güneşten nur alır, bulut topraktan su içer. Uzun yollardan geldim, sana geldim. Yoruldum, duruldum bir nehir bunca sene yatağını mı arar? Aradım, aktım, kimsesizim. Yalnızlığım da seni biriktirmişim meğerse. Alnım kırıştı, her kırışıkta aradığımı sakladım, görmesin yaban gözler diye. Yabancı değilim. Kimsesizim ey Bahattin'in oğlu. Aç sadrını, sana geldim. Beklediğin bendim, aradığım sendin. Ben Şemsin'im. Hayat hamdır. Hamlığı elbet bir pişiren vardır. Hayatın hamı Konya'nın yalnızı bekleye dursun. Bir güneş çölleri yararak, dağlar aşarak yüreği ateş topu yolcu, yolları tepeleyerek, tozları ardında sürükleyerek gelmektedir. Allah yalnızlığı, yalnızlığın ortağı olan dostluk olmaksızın yaratmazdı. Havva'yı Adem'in yalnızlığını bitirmek için yaratmıştı. Ne merhemi olmadan ağrı, ne de doygunluk olmadan açlık var olamaz. Yalnızlığın ilacı beklemekten geçer. Çünkü yalnızlık sadece zamanın bir oyunudur. Bir bütünün parçaları yalnızca anlarla birbirlerinden ayrılmışlardır. Konya ile Tebriz'i, bu iki parçaya acaba binlerce yıl mı, yoksa göz açıp kapayıncaya kadar geçen an mı ayırmaktadır? İki göğüste çarpan aynı yürek, birbirlerinden sadece 60 günlük yol ötede. Mevlana Celaleddin, Konya'nın gülü, yüreğin bir yarısı. Şems, Tebriz'in insanı kamili, yüreğin diğer yarısı. Aynı havayı soluyan, aynı göğün altında dua edip birbirlerine doğru sürüklenen bu iki can, suları kabaran iki nehir gibi aynı denize akıyorlardı. Meracal Bahreyn kaçınılmaz kaderdi. Şems-i Tebriz'i her ilmin alimi, simyacı, bütün mukaddes kitapları hatmetmiş bir derya. Başkalarının dergahında hikmet aradıysa da bulamadı ve Tebriz'de daha fazla duramadı. Bir gün elinde neyinden başka bir şeyi olmadan rahatlığın ve mantığın eşiğini aşıp duyguları coşan bir selmişçesine evini terk etti. O Tebriz'den ayrılalı 3-5 ay olmuştu ki evleri yandı, annesi babası yanan evin içinde uykuya yakalanıp diri diri yandılar. Şems İsfahan'daydı. Duyar duymaz koştu. Artık kan bağından dünyada kimsesi kalmamıştı. Gönül bağını ise ilahi kader kör düğümleri açarak birleştirecekti. Yüklüğünü boşaltıp Allah aşkıyla yüreğini yaktı. Alevlerin göğe uzanışını, mesajını cennete ulaştırırcasına izledi. "Aramak benim hayatım, kendimi sana adıyorum," dedi. Kendini bırakıp dünyanın üzerinde uçmasına izin vermekten ve kendi iradesinin çok üstünde bir şeye kapılıp yol almasından başka çare yoktu. Günlerini düşünerek ve dua ederek geçirdi. Üzerindeki paçavralar ve darmadağınık görünüşüyle insanlar onu dilenci sanıyorlardı. Ama o asla cuma namazlarında caminin önünde birikmiş diğer dilenciler ordusuyla beraber el açmamıştı. Bir sufi olmasına rağmen dervişlerin ve tekkenin bütün bilgilerini, onların yoluna girmeyi reddediyordu. Şems'ten başka adı, dünyadan başka da yeri yoktu. Allah'ın rahmetiyle yaşıyor, incirlerle, çöl meyveleriyle besleniyor, açlığa daha fazla dayanamadığından da Şam'ın su değirmenlerinde yevmiyesi bir iki kuruşa çalışıyordu. Bazen de sanatı olan sepetçilikten istifade, sepet örerek günlük ihtiyacını karşılıyordu. Sırtındaki siyah feracesi, elindeki üflediği neyden başka dünyalık malı yoktu. Sanki bu dünyanın adamı değilmiş, başka alemlerden gelmiş gibiydi. Ömründe hiç kimseden değil hediye, ödünç bir kuruş dahi almamıştı. Sert mizacı, sivri diliyle keskin bakışlı bir şahin gibiydi. Hayvanları çok severdi. Kuşlardan şahine bayılırdı. Kurdun terazatlığına ve gururuna hayrandı. Bir kemik için hürriyetini satan zavallıcıklar, tasmalı köpeklerden nefret ederdi. Yıllar boyu yolculuklarını yaya yaptı. Bir tek Konya'dan kendini sürgüne attığında bir eşeğe binmişti. Bir kez de Sultan Veled ile Şam'dan Konya'ya dönerken bir ata binmek zorunda kalmıştı. Artık yaşlanmıştı, bacakları vücudunu çekemiyordu. Yorulmuştu bedeni. Çünkü Şems kendini bedenli bir insanın bu dünyaya ait olabileceği en alt seviyeye indirmişti. Her ne kadar ismini, cismini insanlardan saklamaya da çalışsa böylesine yanan bir ateş gizlenemez. Şems adı çarşıda ve camide sık sık duyulur olmuştu. İnsanlar onun namını Şems-i Perende olarak mırıldanıyorlardı. Müzik ve sema ile kendinden geçmiş bir meczup olduğunu düşünüyorlardı. Tabii tehlikeydi de. Ondaki yanışın kokusu geliyor, insanlar çekinerek yanından uzaklaşıyorlardı. Öyle bir ateşle yanıyordu ki çevresindeki hava sanki çatırdıyordu. İşte o gece elmastan yıldızlarla bezeli gökyüzünün altındaki o soğuk ormanda yanan odunların çıkardığı dumanın güzel kokusu etrafa yayılırken Şems Allah'a yakardı. Sonsuza kadar yalnız olmaya mı? Kafir Moğolların toprağında bir seyyah olarak mı kalmalıyım? Seni sevenlerden birine götür beni. Seni sadece umut ve korkuyla değil, güzelliğin için sevecek birine. Böylelikle sesim diğerlerinkiyle birleşir. İzin ver de diğerlerinin anlamadığı bir dili konuşayım. Şems'in sıra dışı huylarından birisi de cami gasilhanesinde sabahlamak, mümkünse tabutun içine girip kapağı örtüp içinde uyuklamaktı. Yine bir gece böyle yaparak yattı. Rüyasında çölün ortasında kum fırtınasına yakalanmış, sağa sola nereye gideceğini bilmez bir haldeydi. Yere düşer, kumlar üzerini kapatmaktadır. Boğulmak üzeredir. Elini semaya kaldırıp, "Al canımı Allah'ım, ama lütfen önce dostumun yüzünü göster bana," diye duaya başlar. Gayipten bir ses, "Karşılığında Allah'a ne vereceksin?" diye seslenir. Şems tereddüt etmeden, "Canımı, kanlara boyanacak başımı, Anadolu'ya git, Behli Baha Veled'in oğlunu bul." Uyanır, kan ter içindedir. Tabutun kapağını kaldırır. Abdestini alır ve Anadolu'ya doğru yola düşer. Uğradığı her yerde, "Bahaeddin Veled hangi şehirdedir? Yaşar mı, ölü müdür?" diye sorar. "Konya'dadır, ölmüştür. Yerini oğlu Celaleddin almıştır," cevabını alır. Ömür boyu arayış insana sabırlı olmayı öğretir. Şems de bekleyip doğru zamanda hareket etmeyi bilecek kadar iyi tanıyordu sabrı. Konya kışa hazırlanıyordu. Hava soğumaya başlamıştı. Şehir sabahları sislere teslim oluyordu. Ancak o gün bambaşka bir hava vardı. Neredeyse güneşli bir günü görmeyeli günler olmuştu. O gün hava günlük güneşlikti. Dervişlerim, müritlerimle ve kalabalık bir cemaatle İplikçi Camisi'ne geçiyordum. Yorgun ve halsiz olduğum için bana binek olarak katır hazırlamışlar ve beni iki derviş katıra bindirmişti. 8. ayrımın sonu. Sayfa 94. Devamı 9. ayrımda.